أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En son peygamberimizin kalpleri kaç kısma ayırdığını anlatmıştık. Dört çeşit kalpten bahsetmiştik. Bu kalpler, bir müminin kalbi pürüzsüz ve nurlu parlıyor. Kafirin kalbi, münafığın kalbi, bir de açık olan kalp, marazlıların kalbi. Bunun üzerinde durmuştuk özellikle. Müminin kalbi belli, kafirin kalbi de belli, münafığın kalbi de belli ama en çok üzerinde durulması gereken, en az bilinen herhalde açık olan kalptir demiştik daha evvel de ve onun üzerinde durmuştuk. Açık olan kalp derken hakka karşı açık değil de fitnelere karşı açık. Yani fitneler, fitne olduğunda hemen etkilenen, adeta yani bir virüs mesela ortalıkta gezdiğinde hemen o virüsten etkilenen, ilk hasta olan kişi gibi, vücut zayıf, beden zayıf olduğundan hiçbir virüse karşı kendini koruyamayan kimseler. Ya mesela diyelim ki çevresinde bir fitne hasıl oldu. İçinde bulunmuş olduğu topluluğun içinde bir fitne hasıl oldu. Bu fitnelerden hemen etkilenen, hiç karşı koymayı düşünmeyen, arkadaşlarına yahut büyüklerine karşı hiçbir bağlılık hissi taşımayan, duyduğu her laftan etkilenen, olabilir gibi düşünen, hiç reddetmeyi düşünmeyen, mücadele etmeyi düşünmeyen, kardeşinin olmadığı yerde onu savunmayan, onu yardımcısız ve yalnız bırakan kimselerin kalbi. Bunlar bir fitne olduğunda ayağa kayacak olan kimselerdir. Bunun alametleri de kendini daha evvelden gösterir aslında. Görecek göz lazım. Yoksa çok da gizli değil. Yani bazı ufak tefek olaylarda kendini gösterir. Ama tecrübeli insanlar ancak anlar. Çünkü olay küçük olduğundan dolayı, küçük olan bir olayda hata da küçük oluyor. Aynı kişi eğer büyük bir olay olsa büyük bir hata yapacak aslında. Ama olay küçük olduğundan oradaki hatası küçük oluyor ve tecrübesiz adamın anlayamayacağı bir hata oluyor. Basit bir şey gibi görülüyor. Halbuki tecrübeli bir adam anlar ki, yani bugün bunu yapan yarın büyük bir olayda şöyle yapar, daha büyük bir hata yapar. Dolayısıyla bu adama dikkat etmek lazım yani. Yani aslında mesela kanser çok ciddi bir hastalık. O kanserin ilk başlangıcında küçük bir takım alametler olur. Ama herkes bunu göremez. Ancak doktor görür yani. Yoksa mesela oldu bitti. Çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Ben hatırlıyorum yani ilkokulda bile duvarlara yazmışlardı panolara, işte kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Yani kanserin bile aslında tedavisi mümkün ama geç kalınca mümkün değil. En azından şimdilik mümkün değil. Yani demek ki küçük alametlerini görsek geç kalmayacağız. Bazı insanların hem tedavisi için geç kalmayacağız, tedaviyi kabul edecek bir insansa, bazı insanların da belasından korunacağız. Yani o insan demek ki kalbinde tam bir bağlılık yok yani. Kendini gösteriyor. Görecek göz lazım. Bazen görecek göze sahip olanlar görürler ama belli etmezler. Tedavi etmeye çalışırlar. Ama tedavi olur ama olmaz. Peygamberler bile tedavi etmeye çalıştı. Birçokları tedaviyi kabul etmedi. Allah Azze ve Celle de tedavi etmeye çalıştı şeytanı. O da kabul etmedi. Adem'e secde et dedi. Çünkü Allah ondaki gizli hastalığı biliyordu. Onda kibir vardı. Ama şeytan bu tedaviyi kabul etmedi. Allah'ın tedavisi secde etmesiydi. Şeytana secde et demişti. Eğer şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etseydi tedavi olmuş olacaktı. Bu bir rahmetti, bu bir tedaviydi. Ama çok hasta gibi o da tedaviyi kabul etmedi. Kendini sağlıklı gördü. İşte birçok insanın kalbinde aslında maraz olur ama kendini sağlıklı görür. Bakın bizatihi kainatın padişahı, şeytanı yaratan Allah şeytana diyor ki sen hastasın. Seni tedavi edeceğim. Adem'e secde et. Ben Adem'i halifem olarak yarattım. Ona secde et. Hayır diyor, yani bizatihi Allah'ın tedavisini bile kabul etmiyor hastalıklı kalpler. Dolayısıyla da bir insanın tedavisini de kabul etmeyeceklerdir. Büyük ihtimalle de böyle olacaktır. O halde hastalıklı kalpleri tanımak lazım. Daha evvel de ifade ettim, Mekke'de münafık yoktu ama marazlılar vardı. Mekke'de münafıklar hakkında, münafıkların varlığı hakkında bir bilgimiz yok. Ama marazlılar var. Güya Müslüman, Allah'a, ahirete iman etmiş, La ilahe illallah diyor. Ama Miraç olayı olduğunda mesela bu kadar da olmaz ki canım deyip imandan dönenler var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in vahiy katibi olduğu halde sonradan dinden dönen mürtetler var. Ler demeyelim de yani bir tane var. Yani bunlar neyi gösteriyor? Kalbinde maraz olan insanların varlığını. Demek ki Mekke'deyken de bunlar varmış yani. Bizatihi peygamberin talebeliğini yapıyor ama adamda maraz var yani. Ve iyileşmiyor. Yani Allah Resulü profesörler profesörü tedavi ediyor ama adam iyileşmiyor. Ve işte Allah Azze ve Celle böyle bir kalbe neden müsaade ediyor? Biz şu kadarcığını bilebiliriz ki Allah rahmet sahibidir. Eğer bu adamın bu kalbini tedavi etmiyorsa demek ki layık değil. Yani Allah'tan daha merhametli olacak değiliz. Allah onu layık görmüyor, tedavi etmiyorsa, çünkü kul imtihandadır, kendisi tedavi etmesi lazım, gayret göstermesi lazım, Allah da şifasını versin. Kul bunu yapmıyorsa Allah da vermeyecektir ve bu adalettir. Onun için bir maraz var mı, yani açık mı kalbimiz? Mesela bir olay oldu diyelim, basit bir olay, şahsi bir olay da olabilir, bir hastalık, bir kaza, bela, ne bileyim ben, bir laf söz, bir iftira, herhangi bir şey olduğunda o anda insan imtihandadır aslında. O anda imtihandadır. Yani o anda tavrı ne olacak yani? Kardeşini hakkında suizan mı edecek, hüsnü zan mı edecek? İmtihanda, farkında değil. Her an imtihandayız, farkında olmuyoruz. Öyle bir imtihandayız ki biz 60 sene sürüyor, 70 sene, 80 sene sürüyor. Böyle bir imtihandayız. Bu imtihan öyle 60 dakikalık bir imtihan değil. 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık, 20-30 yıllık neyse bir, böyle bir imtihan. Geceliğin bile insan imtihanda. Geceliğin kalkıyor icabında, uyanıyor. Yani geceliğin bile şeytanla boğuşuyor icabında, rüyasında. Sürekli bir imtihan. Onun için insan yani kendisinin hastalıklı olabileceğini kabul etmeli. Ona göre dikkatli olmalı. Kendindeki zayıf noktaları keşfetmeli. O zayıf noktalarını güçlendirmeli. Bir önceki olayda mesela diyelim ki nasıl davranmıştın? Mesela koyman gereken tavrı koymuş muydun? Artık neyse olay. Yani hüsnü zannetmen gerekene hüsnü zannettin mi? Mesela tavır koyman gerekene tavır koyabilmiş miydin? Bir bak kendine. Eğer hata etmiş isen geçmişte, aynı hatayı bir daha yapma ihtimalin yüksektir. Çünkü öyle bir zayıf noktan var demek ki. Yani o insan kendini keşfetse bir daha yapmaz hatasını belki. Yani orayı kuvvetlendirir ya da yapsa bile en azından yaptığını bilir yani. Yani daha evvelkinde mesela diyelim ki hatasını bir ay sonra anladıysa, bir sene sonra anladıysa, iki sene sonra anladıysa bari aynı hatayı bir daha yapsa bile bari hemen üç gün sonra anlar yani. Yani üç gün sonra tövbe edenle üç sene sonra tövbe eden de aynı değil Allah katında. Onun için anlamak zorundayız yani. Hatamızı erken anlamak zorundayız ve zayıf noktalarımızı keşfetmek zorundayız. Evet. Bir de son olarak da kalbin ıslahında ilmin, amelin ve sohbetin önemine temas etmiştik. Demek ki sadece sohbet ya da sadece amel, zikrullah yetmiyor, ilim de gerekiyor. Ama yalnız ilim ve amel de yetmiyor, sohbet de gerekiyor. Yani hangi kitabı okursa okusun insan, bir kere sohbete ihtiyacı var. Çünkü sohbetin vitamini ayrıdır, kitap okumanın vitamini ayrıdır. Mutlaka insanın bir ortama girmeye ihtiyacı var. İyi bir muhit içerisinde yer almaya ihtiyacı var. Yani sohbetin, tabii sohbet ne demek? Sohbet nerede olur? Yani böyle bir ortamda olur. Bir kalabalığın içerisinde olur genellikle. Yani bir kere insanın sohbete ihtiyacı var derken aynı zamanda bu cemaate ihtiyacı var demektir yani. Çünkü sohbet cemaatle olur. Ama 10 kişi, ama 20 kişi, ama 2000 kişi neyse. Yani sohbet cemaat halinde olur. Ve toplu faaliyetlerin ayrı bir etkisi olur. Bu da bir gerçektir. Toplu faaliyetler ferdi faaliyetlerden daha etkilidir. Mesela namazı da cemaatle kılmak daha etkilidir. Huşuya ulaşmak, cemaat halindeyken huşuya ulaşmak daha kolaydır. Ferdi olarak namaz kıldığımız zaman huşuya ulaşmak daha da zordur. Şimdi burada şöyle bir incelik var. Mesela ben her zaman diyorum ki genel sohbetler ya da genel ilgilenmeler fikir değiştirir. Özel sohbetler hayatı değiştirir. Özel ilgi hayatı değiştirir. Tabii ki önemli olan da budur, hayatın değişmesidir. Şimdi madem ki genel olan fikir değiştiriyor, hayatı çok değiştiremiyor. O zaman o sözümle bu sözüm arasında bir çelişki yok mu? Yok. Yani evet, toplu faaliyetler daha etkilidir. Mesela şimdi birisiyle diyelim ki birebir konuşuyorsun. Bunun etkisi ne kadar olur? Bir de mesela diyelim ki kalabalıkta bir ders yapılıyor. Aynı şeyler orada mesela anlatılıyor. Bu daha etkili olur. Çünkü bir sürü insan var. Herkes dinliyor. Demek ki ya bu konuşan bilerek konuşan bir insan. Böyle bir şey var insanda fıtraten. Yani herkes dinliyorsa demek ki bu işi bilen birisi. Öyle bir fıtrat var insanda. Ama mesela birebir görüştüğünde icabında adam sana itiraz ediyor. Ya belki de Elif Bey'i bile bilmeyen bir insan ama itiraz edebiliyor yani. Yani birebir görüşmelerde itiraz çok kolay oluyor yani. Daha lafın başındayken itiraz başlıyor. Dur bakayım, hele bir giriş, gelişme, sonuç. Hele bir sonucuna bir varalım. Belki de anlayacaksın. Belki de itiraz edeceğin bir şey kalmayacak. Ama hemen itiraz. Çünkü birebir olduğundan itiraz kolay. Ama toplu faaliyetlerde, toplantılarda, konferanslarda filan itiraz edemiyor. O zaman adam gibi oturuyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Bir saat sonra meseleyi anlamaya başlıyor. Yani birebir görüşme olsaydı aslında itiraz edecekti belki de. Buradan şu anlaşılıyor. Demek ki toplantıların tesiri daha fazladır. Yani bir gerçek toplantı halinde, kalabalık halinde söylense daha etkilidir. Ferdi olarak yani birebir bir diyalog ile söylense daha az etkili olmaktadır. Ama öyledir, ama şu var. Bu genel toplantılar, sohbetler, dersler, konferanslar, bunlar her zaman olmaz ki. Bunlar yılda birkaç defa olur. Onunla da işte tedavi gerçekleşmiyor, hayatı değişmiyor. Etkili oluyor ama hayatını değiştiremiyor. Çünkü yetmiyor, çünkü az, sayısı az. Yılda diyelim ki mesela 52 hafta var. Mesela 52 haftada mesela 2 tane konferansa katılıyor. Şimdi bununla diyelim ki her hafta sohbete katılıyor. Aynı mıdır? 52 sohbete katılmasıyla 2 sohbete katılması aynı mıdır? Değildir. Aynı şekilde yani yalnız konferansa gelenle mesela bütün diyelim cuma derslerimize katılan mesela aynı olur mu? Aynı olmaz. Aynı şekilde mesela hemen hemen her gün görüşen, beraber gezen, dolaşan, beraber yiyen, içen ile haftada bir cuma sohbetine gelen aynı olur mu? Aynı olmaz. İşte toplu faaliyetlerde fikir değiştiriliyor. Hayat çok değişmiyor. Sebebi budur. Çünkü seyrek olmaktadır. Çünkü toplu faaliyetler seyrek olur. Ama birebir görüşmeler sürekli olabilir. Beraber sonra bir de sırf konuşma değil. Birebir diyalogda beraber gezme, dolaşma, yeme, içme, yatma, kalkma mümkündür. Asıl o zaman insan hayatı değişmektedir. Yani gerçek hayatın içerisinde onunla beraber olunca hayatı daha rahat değişiyor. Onun halini görüyor. Ondan sonra yani değişebiliyor. Yoksa uzaktan uzağa konuşmakla hayat değişmiyor. İşte toplantı halindeki sohbetler, bunların ayrı bir tesiri vardır. Hayatı çok değiştirmese bile fikirleri değiştirme noktasında çok tesiri vardır. Onun için sohbetsiz kalbin ıslahı da mümkün olmamaktadır. Bir de şunu tabii belirtmek lazım. Şimdi birebir görüşmede hararet çok yüksek olmamaktadır. Toplu görüşmeler ya da toplantılar diyelim, işte dersler neyse, bunlarda hararet daha yüksek olmaktadır. Bazı mikroplar yüksek hararette ölebilir ancak. Hararetin yükselmesi lazım yani. Yani konuşmacının hararetin yükselmesi gerekiyor. Yani düşük hararette öldüremeyeceği mikroplar var. O mikrobu öldürmek için mesela diyelim ki 80 dereceye ulaşması lazım. Mesela bir başka mikrop var ki 90 derecede ancak ölüyor. Bir başka mikrop var ki 100 dereceden aşağı ölmüyor. Yani mikroptan mikroba fark var. Her mikrop böyle 50 derecede ölmez ki. 60 derecede ölmez ki. Yani 80'e çıkmadan, 90'a, 100'e çıkmadan öldüremeyeceğin mikroplar var. O yüzden konuşmacının böyle bazen 100 dereceyi bulması gerekir yani. İşte bu toplantılarda mümkün olur. Birebir görüşmelerde de olmaz mı? Olur. Olur ama bir kişiye olur ve az olur. Her zaman o hararete çıkamaz mürşit. Her zaman aynı hararete çıkamaz. Yani onun da sonuçta o da bir insan. Harareti aynı değil. Yani o böyle bir cihaz değil ki yani hararetin açasınız, yükselsin, kısasınız, alçalsın. Yani rol yapmıyor ki yani içinden gelecek yani onun da. Zaten riyakarın zaten sözü tesir etmez. İhlaslı olacak. İhlaslı olan insan da rol yapamaz. Dolayısıyla da aynı harareti her zaman yükselemez. Onun için sohbetlerde bu hararete ulaşmak daha kolaydır. Ondan dolayı sohbete ihtiyaç vardır. Yani kalbin ıslahında kitap yetmez. Sohbet de lazımdır. Sohbet hem sözün daha tesirli olması açısından lazımdır. Hem de arkadaşlarıyla kaynaşması, bir muhitin içine girmesi açısından lazımdır. Cemaat olma açısından lazımdır. Yani cemaat olmayan nasıl yani o çevre içine girmeyen neyini değiştirecek? Bir çevre içine girmek lazım. İşte sohbet bir bakıma kişiyi çevre içine de almaktadır. Yani şeyhin sohbeti ne katılmak istediği zaman kişi yani sohbetsiz bu iş olmaz diyor tasavvuf. Bunu niye söylüyor? Çünkü hem sohbette yüksek hararet olur. Her zaman olamayan hararet sohbette olur. O mikropların öldürmesi için katılması lazım. Hem de insanın sohbete katılması durumunda bir çevresi oluşmuş olur. Yeni bir muhitin içine girmiş olur. Cemaat yani. Yeni bir çevre edinir. Dolayısıyla ancak o zaman bir takım mikroplarını da öldürebilir. Bunun için de yine yani sohbet önemli. İslam'a göre akıl iki kısım. Teklifi akıl ve şer'i akıl. Teklifi akıl her akıllı insanda var olan akıl. Yani mükellef olmak için gerekli olan akıl, normal akıl yani. Deli olmayanların hepsinde vardır bu akıl. Ama şer'i akıl herkeste yok. Yani bu akıl nedir? Neyi kastediyoruz bu ifadeyle? Şer'i akıl insanı zapt eden nefsin arzularına karşı insanı zapt eden nefse hakim olmasını sağlayan akıl. O akıl olmazsa insan normal aklıyla nefsine hakim olamıyor yani. Şimdi bu çağda 20. asırda 21. asıra girdik gerçi. Ne diyorlar? İşte zamanımız bilim zamanıdır. Bilim çağında yaşıyoruz, iletişim çağında yaşıyoruz vesaire. Dolayısıyla artık bizim vahye ihtiyacımız yok. Allah'a, peygambere, kitaba ihtiyacımız kalmadı. Bunlar önceden lazımdı. Yani artık bunlara ihtiyacımız yok. Akıl ve bilim bize yol gösterir diyorlar. Bilimin öncülüğünde düzenli bir insan olabiliriz, medeni olabiliriz zannediyorlar. Bilim bugün son 50 yıldır özellikle, ya yani son asır, bir asırdır bayağı bir mesafe almış durumda. Ama her gün olaylar artmaktadır, her gün kötülükler çoğalmaktadır. Bilim hiçbir şeyi halledememiştir. Bilim sadece hayatı kolaylaştırmayı hedef almaktadır. Daha güzel cihazlar, arabalar, uçaklar filan geliştirmektedir. Bunların da çoğalması yine sonuçta insana faydalı olmaktan çok da zararlı olmaktadır. Çünkü bunlar sonuçta nefsin emrine sunulmaktadır. Nefse teslim edilmektedirler. Şimdi insan nefsine hakim olamayan bir insan ise buna güçlü şeyler vermek, büyük şeyler vermek dünyanın başını belaya sokmak demektir yani. Nefsini terbiye edememiş bir insana siz mesela atom bombasını teslim ederseniz bu adam ne yapabilir yani bununla? Medya kuruluşlarını teslim ederseniz mesela Allah'tan korkmaz bir adama sen tut bir televizyon teslim et. Bu adam ne yapar yani? Zaten ne yaptıkları meydanda. Yani demek ki hani onlar akıl çağındayız, bilim çağındayız diyorlar. Hangi akıl, hangi bilim? Şer'i akıl yok ki yani şu anda. Yani bugünkü bu medeniyet şer'i aklı vermiyor. O teklifi aklı veriyor. Onu Allah vermiş de yani onlar onu geliştiriyor sadece. Yani teklifi akıl her akıllı insanda olan bir akıl. Buna işte matematiği, fiziği vesaireyi yüklüyorsunuz yani üzerine. Ama bu insanlarda şer'i akıl var mı? Ona bakmıyorsunuz yani. Yani biz buna bu bilgileri yüklüyoruz, matematiği, fiziği vesaireyi. De bunda şer'i bir akıl yok. Bu ne olacak yani? Bunları alırsa bu baş belası bir insan olabilir yani. Bunları alacak, daha beter bir, daha bela bir insan ortaya çıkacak. Çünkü şer'i akıl dediğimiz akıl, aklı bu medeniyet vermiyor. Çünkü bu medeniyet bir kere nefsi tanımlayamamıştır ve hemen hemen de kabul etmiyor adeta. Ve yahut da nefse hizmet etmeyi en büyük başarı kabul ediyor. Nefsinize uyuyorsunuz deseniz kabul etmez. Ondan sonra da bütün yaptıkları nefse hizmetten başka bir şey değildir. Nefsi zapturapt altına almayı düşünmeyen bir medeniyet. Ve İslam ıslahında işte böyle bir tabir görüyoruz yani şer'i akıl. O halde demek ki akıl iki türlü yani. Bu şer'i akla sahip olmayanlar teklifi akla sahip olsalar bile o teklifi akılla insanoğlunun başına bela olmaktadırlar. Şer'i akıl İslam tarafından insana nasıl verilmektedir? Bir kere Kur'an nasıl başlıyor? İkra Bismi Rabbikellezi halak halakal insane min alak diyerek başlıyor. Allah Azze ve Celle insanı alaktan yarattığını ifade ederek hitap etmeye başlamış. Yani bir sperm ve yumurtanın birleşmesinden olan alaktan meydana geliyorsunuz. Haddinizi bilin. Yani mayanız bundan ibarettir. Şımarıklığın alemi yok. Şimdi Kur'an'ın böyle başlaması ve bunun birçok yerde tekrar etmesi insana bir hiç olduğunu hatırlatmak içindir. Sen yani şımaramazsın ve yaptıkların senin değil. Allah'a ait yani. Şımarma. Bu şekilde insana nefsinin yanlış şeylere fısıldadığını, kendini bir şey zannetmesinin yanlış olduğunu, alaktan yaratıldığını unutmaması gerektiğini, sudan, çamurdan yaratıldığını unutmaması gerektiğini hatırlatıyor sürekli. Böylece insan nefsinin bir şey olmadığını, kendinin bir hiç olduğunu anlayabiliyor. Böyle başlıyor yani. Bu şer'i akıl, nefsi zapt etmeyi sağlayan akıl, aslında evvela nefsi bir şey görmemekle ya da kendini bir şey görmemekle mümkün yani. Kendini bir şey görürse insan onu zapt edemez yani. Çok zor olur. Kendini bir şey görmeyecek ki zapt edebilecek. İşte İslam öncelikle bu şer'i aklı insana bu şekilde kazandırıyor. Bir de bu tasavvufi eğitimle, seyir ilallah ile, kalbin ıslahı, nefsi tezkiye ile kazandırıyor. Yani insan nefsini tezkiye etmeye çalıştıkça, kat eflaha men zekkâhe, nefsini tezkiye eden kurtuldu. Etmeyen de dolayısıyla kötü durumda. Yani bu şekilde Allah Azze ve Celle nefsi tezkiye üzerinde duruyor. Ve tasavvuf ilmi de bunun üzerinde duruyor. Nefsini tezkiye etmeyi öğretiyor. Nefsini tezkiye ettiği zaman insan zaten şer'i akla sahip olmuş oluyor. Kur'an'da sık sık geçen ulul elbab gibi bir tabir var. Akıl sahipleri, ama bu akıl teklifi akıl değil. Bu akıl şer'i akıl yani aslında. Mesela inne fi halqis semawati vel ard ve ihtilafil leyli ven nahar la ayatin li ulil albab. Göklerin yerin yaratılışında, gece gündüzün ard arda gelişinde ulul albab için deliller var. Ulul albab akıl sahipleri diye tercüme edilebilir, ama fakat hangi akıl yani? Temiz akıl, yani şer'i akıl diyebiliriz buna. Ulul albab yani zevil ukul, akıl sahipleri. Bir öyle mesela, tüm insanlar mesela akıl sahibidir. Yani o Kur'an'da zi akıl ya da zevil ukul olarak geçiyor. Bazıları böyle normal akıl sahibi yani. İşte o teklifi akıl. Mesela hayvanlarda bu akıl yok. Hayvanlarda teklifi akıl yok. Mükellef değil. Hayvanlarda akıl yok mu yani? Var. Teklifi akıl değil. Yoksa hayvanların aklı var. Onların aklı teklifi akıl değil, bir. İkincisi geliştirici bir akıl değil. Yoksa akılları var. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında Hudhud kuşuna soruyor. Neredeydin diyor. Nereye kaçtın gittin, neredesin? Seni göremiyorum diyor. Diyor ki, kuş konuşuyor. Diyor ki, gittim gezdim diyor. Baktım diyor, bir millete rastladım. Millet diyor güneşe tapıyor. Bu deliler diyor Allah'a bırakmışlar, güneşe tapıyorlar. Bir de bunların başında bir kraliçeleri var diyor. Ona itaat ediyorlar. Bunlar ne kadar cahiller diyor. Allah'a bırakmışlar, güneşten yardım istiyorlar. Bir kuş aklı var, gayet güzel konuşuyor ve doğruyu yanlışı anlıyor. Başlarındaki reislerini anlayabiliyor. Bunların yolunun yanlış olduğunu anlıyor. Bunların taptığının güneş olduğunu anlıyor. Gayet akıllı yani. Mesela yine aynı surede, Nemin suresinde karınca. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla gelirken karıncaların reisi onu görüyor. Diyor ki, karıncalara emir veriyor. Demek ki bir liderleri var. Demek ki başıboş değiller. Gayet akıllı davranıyor. Diyor ki, hem de gelenin kim olduğunu da biliyor. Diyor, Süleyman ordusuyla geliyor. Hepiniz yuvalarınıza girin. Sizi ezer geçer haberleri bile olmaz. Yuvalarınıza girin. Talimat veriyor. Aklı var yani. Reisleri var. Emir komuta var. Bunlardan anlıyoruz ki bunlarda akıl var. Ama teklifi bir akıl değil. Yani hayatını yaşayabilmesi için, kendini koruyabilmesi için, yemek yiyebilmesi için, yaşayabilmesi için yani gerekli bir akıl var. Demek akıllar çeşit çeşit. Hayvanların aklı, meleklerin aklı. Hatta dağın taşın bile kendince bir aklı var. Cansız varlıklar dediğimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim "Yusabbihu lillahi ma fis semavati vel ard" buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa me, cansızlar için kullanılır me Arapçada. Daha ziyade cansızlar için kullanılır. Nadiren akıllı varlıklar için kullanıldığı olur. Cansızlar içindir ve akılsız varlıklar içindir. Çok büyük ihtimalle. Ve buyuruyor ki göklerde ve yerde her ne varsa, her bir şey, hepsi Allah'a tesbih eder. Canlı cansız. Demek ki bunların tesbihinin bir kıymetinin olması için şuurlu olması lazım, akıllı olması lazım. Allah için bir kıymetinin olması için, bunların tesbihinin bir kıymetinin olması için yani akıllı olmaları lazım. Demek ki böyle bir akılları var. Yani bir taş mesela Allah'ı zikrediyor. Mesela peygamberimizin elinde zikretti taş. Yani la ilahe illallah dedi. Demek ki kendince bir aklı var. Ama onunki başka bir akıl. Taşların aklı başka, hayvanlarınki başka, cinlerinki başka, meleklerinki başka, bizimki başka. Şimdi bizde iki türlü akıl var yani. Bir teklifi akıl, bir de şer'i akıl. Bu şer'i aklı bizim oluşturmamız gerekiyor Allah'ın yardımıyla. Yani biz isteyeceğiz, Allah da verecek yani. Yani bu da nefsin ıslahıyla mümkün olacak. Temiz akıl. Ulul elbab yani. Temiz akıl. Yani o temiz akıl, ulul elbab, temiz düşünen, doğruyu görebilen akıl ve nefsine hakim olmasını sağlayan, doğrusu ne onu yapmasını sağlayan böyle bir akıl olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mesela göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ard arda gelişinde buyuruyor. Bunu herkes görüyor. Ama bu herkese bir delil olmuyor. Öyle değil mi? Çok insan Allah'a şirk koşuyor ya da ateist oluyor. Onlar için bu ve bunun gibi sonsuz deliller var. Her bir hayvan, her bir hücresi bir delil. Her bir çiçek, her bir hücresi bir delil. Sonsuz delil var. Bunların hiçbirisi o adam için delil olmuyor. Kur'an kim için delildir diyor? Ulul elbab için. Herkese değil yani. Teklifi akıl sahibi olanlar için değil demek ki. Yani bunlar çünkü kafirin de aklı teklifi akıl. Ama hiçbir şey anlamıyor yani. Şer'i akıl yok. Nefsini zapt etmesini sağlayacak, gerçekleri görmesini sağlayacak temiz bir akıl değil aklı. Demek akıldan akla fark var yani. Bu aklın yeri kalptir. Yani öbürünün yeri neresiyse artık beyinde mi her neyse. Ama bu şer'i aklın yeri kalptir. Öbürü bizim konumuz değil zaten. O normal herkeste olan akıl, o beynin artık çalışmasıyla mı gerçekleşiyor her neyse. Ama bu onun da yerinin kalp olma ihtimali yine var. Yani o da kalpte olabilir. Bu şer'i akıl Allah'a teslim olan bir akıldır aynı zamanda. Çünkü yani hükümlerin hikmetini de anlar bu. Görür yani. Ama bu görüyor. Anlıyor. Doğruyu anlıyor. Ve nefsini zapt etmesi gerektiğini anlıyor. Böyle bir akıl şer'i akıldır. Şimdi insan kalbin ıslahını gerçekleştirirken bu şer'i akla sahip olma yolunda da ilerlemiş olmaktadır. Yani kalbin ıslahı, çalışmaları, seyr ilallah aslında şer'i akla ulaşmayı da sağlamaktadır. Ve bu kalbin ıslahı çalışmaları, seyr ilallah, sahih şekli, bunun sahih olan şekli hangisidir? Eğer fıtratla çatışma halinde bir seyir yapılıyorsa bu doğru değildir. Bu seyirde bir hata vardır. Bu seyir, anlıyorsunuz değil mi seyir? Seyir yani gidiş, Allah'a doğru gidiş, yürüyüş. Mesela gemi seyrediyor derler hani. O manada. Geminin gidişi. Yani sahih seyir fıtratla uyum halindedir. Mesela fıtrat diyelim ki evlenmek ister. Eğer bir kişi seyir ilallah yapacağım deyip de mesela evlenmezse, evlenmemeyi doğru bulursa ya da hatta şart görürse, ruhbanlaşırsa, bu Hristiyanlıkta var, İslam'da yok. Hristiyanlık yani nefsi ıslah etmek için bunu gerekli görüyor. Nefsin bütün arzularını reddetmeyi. Yani hayatın dışındadır Hristiyanlık aslında. Hayatın içinde kalarak takva sahibi olunamayacağını, hayatın dışına çıkmak gerektiğini, yani gayri tabii bir hayat yaşarsa ancak, böyle dağlarda, mağaralarda, efendim evlenmiyor filan, doğru düzgün yemiyor, içmiyor, yatmıyor, uyumuyor, hatta banyo yapmıyor. Yıllarca pis pis geziyor ve böylece nefsini terbiye edecek. Şimdi Hristiyanlık nefsi terbiye için bu yolu yol olarak gördü. Fıtratla çatışma halinde. Fıtrat eninde sonunda galip gelir. Kimse fıtratla çatışamaz sonuna kadar. Su aşağı doğru akacaktır. Ne kadar süre dayanabilirsin akıntıya doğru kürek çekmeye? Ne kadar süre dayanabilirsin? Eni sonu kolunda kuvvet kalmaz, teslim olursun. Aynen öyle. Hristiyanlık işte teslim olmak zorunda kaldı. Teslim oldu. Açıklayamıyor yani mesela bu ruhbanlığı açıklasınlar. Kiliselerde yapılan fuhuşun haddi hesabı yok. Tabii ki her kiliseyi kastetmiyorum, her rahibi de kastetmiyorum. Ama mesela bir ara gazetede okumuştum. Dünyanın bir yerinde, dağın tepesinde ancak helikopterle ulaşılabilen yol yok. Yol yok. Ancak helikopterle yemekleri getiriliyormuş, erzakları oraya indiriliyormuş. Öyle bir manastır. Yani çok takva sahibi olmak isteyenler, dünyadan eline telini çekenler, Allah'a ulaşmak isteyenler, güya seyir ilallah yapanlar. Bunların olduğu bir manastırda AIDS ve bir takım hastalıklar zuhur etti. Ve bir takım fuhuş olayları tespit edildi. Bir takım mikroplar çıktı. Dışarıdan gelmesi de mümkün değil. Yani bu biliniyor. Rahiplerle rahibeler arasında olan gayrimeşru münasebetler biliniyor. Fıtratla çatışma halinde. Hani peygamberimizin evine gelmişler. Üç kişi, sahabeden üç kişi Efendimizin hanımlarına soruyorlar işte evdeki hali nasıldır. Onlar da demiş ki ya işte sizin gibi yani bazen namaz kılar, bazen Kur'an okur, bazen istirahat eder, bazen bize sohbet eder, bazen bize yardım eder, bazen Allah'ı zikreder. Yani normal demişler yani. Bunlar demiş ki yok canım, o çok az yapıyormuş, biz daha çok yapmalıyız. Çünkü o peygamberdir diye zaten günahı olmadığından dolayı az yapsa da olur. Biz ise günahkarız, o yüzden bizim çok yapmamız lazım. Biri demiş ki ben artık bundan sonra karımı boşayacağım, bir daha da evlenmeyeceğim. Öbürü demiş ki bundan sonra her gün oruçlu olacağım, oruca ara vermeyeceğim. Diğeri de demiş ki ben de bundan böyle her gün sabaha kadar namaz kılacağım, geceler hiç uyumayacağım. Onların bu laflarını peygamberimize aktarmışlar. Efendimiz kızmış, rahmet peygamberi. Kendisine karşı saygısızlık yapıldığı zaman bile kızmayan, Peygamberimiz kendisinin aşıldığını, sünnetinin aşıldığını gördü mü öfkeden kıpkırmızı olurdu. Diyor ki, benim sünnetim aşan benden değil. En takvanız benim, benden daha takva sahibi olmaya kalkışmayın. Motorunuz çekmez. Kaldıramazsınız. Peygamberimizin korktuğu husus bu. Motorunu çekmeyeceğini biliyor. İnsanları tanıyor. Bunlar motoru çekmez, biliyor. Onlara normal bir seyir ile Allah yolunu gösteriyor. Diyor ki, takvanız benim, ben evlenirim de, geceleri uyurum da, bazen namaz da kılarım, bazen oruçlu olurum, bazen olmam. Benim gibi olun, beni aşmayın diyor. Seyir ile Allah tamam da, sahih olan şeklini yapmak lazım. Böyle fıtratla çatışma halinde bir seyir ile Allah olmaz. Evlenmeyecek, hayatın dışında gece uyumayacak. Halbuki Allah gece istirahat için yaratmış. Hayatın dışına çıkıyor. Normal vücuttaki biyolojik saati ve vücudun biyolojisinin dışına çıkıyor. Halbuki bu biyolojiyi veren Allah. Daha doğrusu bu fiziği diyelim, işte neyse. Bizdeki bu hasletleri, bu kabiliyetleri, bu arzuları, bu istekleri veren Allah'tır. Bunları, bu fıtratı veren Allah'tır. Yani her doğan İslam fıtratı üzere doğmuyor mu? Dolayısıyla bu fıtrat İslam yani. Yani sen bunun dışına çıktığın zaman İslam'ın dışına çıkmış oluyorsun. Yani Efendimizin o hadisinin manası bu. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Yani İslam fıtratına göre, yaratıldığına göre doğan çocukta, bakın, onda ne varsa İslam onu söylüyordur. İslam'a uygun şekilde yaratılır her yaratılan. Dolayısıyla da yani ona bakın, ondaki arzular normalde Allah'ın kabul ettiği şeylerdir yani. Bununla çatışmaya gerek yok. Madem ki İslam, insan İslam fıtratı üzere yaratılıyor ve madem ki peygamberlerde de mesela evlilik arzusu varmış, demek ki bunda bir mahzur yok. Bunu reddetmeyi Kur'an reddediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim Mü'minin suresinde ve ale ezvacihim, yani şeyle müminlerin sıfatlarını sayarken, müminler şunu kat eflahal müminun ellezine hum fi salatihim haşiun vesaire böyle devam ediyor. Vellezine hum li furucihim hafizun diyor. Onlar ki kendi ferçlerini, namuslarını korurlar. İlla ale ezvacihim, ama hanımları hariç, ev memleket eymanuhum, ya da cariyeler varsa onlar hariç. Fe innahum gayru melumin. Bundan dolayı da kınanmazlar. Yani bu ayıp değil yani. Allah böyle yaratmış, fıtrat böyle. Dolayısıyla fıtrata uygun olmayan bir seyir Allah'ın kabul ettiği bir seyir değil. Fıtrata uygun olmak zorunda. Kendini çok böyle yani aşırı zorlamakla takva olunulmuyor aslında. Yani mesela diyelim ki bir adam çok az uyuyor, çok az yemek yiyor falan, bunlar iyi güzel. Fakat mesela bir gün diyelim ki bir yerde göstermesi gereken yiğitliği gösteremiyor. Göstermesi gereken cömertliği gösteremiyor. Takva değil. Takva odur yani. Çok namaz kılmak değil yani. Bir gün yani bir yerde göstermesi gereken tavrı gösterebilmeli. Ve dininde hassasiyet göstermeli. Dinde hassasiyet göstermiyor. Mekruhlara rahat rahat girebiliyor. Mesela diyelim ki israf edebiliyor. Ondan sonra çok namaz kılıyorum diye seviniyor. Halbuki bu takva değil. İşte seyir ile Allah'ın doğru olanı fıtratla uyum halinde olanıdır. fıtratı reddederek, fıtratla savaşarak, fıtratla çatışma halinde olarak seyir ilallah mümkün değil. Sosyalizm niye çöktü? Fıtratla çatıştı. Fıtratla çatışan çöker. Çünkü fıtrat en sonu yener. Sosyalizm dedi ki, kimsenin şahsi mülkiyeti olmayacak. O zaman insanlar çalışmaz ki. Her şey ortak olacak. O zaman çalışmaz ki. Çalışan da aynı, çalışmayan da aynı maaşı alıyor. O zaman niye çalışsın? Herkes kaytarmaya başlar. Şahsi mülkiyet olmazsa insan çalışmaz ki. Fıtratla çatıştı ve mağlup oldu. Kapitalizm de mağlup olacak. O da fıtratla çatışıyor aslında. Ama sosyalizm kadar değil. Ama kapitalizmin aslında fıtratla çatıştığı bazı noktalar var ki sosyalizmden daha beş beterdir. Ve çöküşü çok daha şiddetli olacak yani. Çünkü tamamen nefsi kuvvetlendiren bir medeniyettir. Bunun çöküşü çok daha beter olur. Çok daha rezil olur. Sosyalizm sessiz sedası çöktü gitti. Kapitalizm sessiz sedası çökmez. Gümbürtüyle çöker. Çünkü bütün dünyanın nefsi arzularını kamçılıyor. İğrenç bir medeniyettir ve izimdir. Sonuçta fıtratla çatışan mağlup olur. O yüzden seyir ilallah fıtrata uyumlu olmak zorundadır. Seyir yapacağım deyip de haram olmayanı kendine haram edenler, farz olmayanı kendine farz edenler dayanamayacaklar ve iflas edeceklerdir. Bundan aşağı yukarı 20 sene oldu önce ya da 22 sene, 23 sene kadar önce ben okulu bitirmiş miydim, bitirmemiş miydim, üniversiteyi hatırlamıyorum. Yani o zamanlarda üniversite okuyan bir arkadaş geldi. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi abdest alıyorum dedi. Bir daha alıyorum. Olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı bir daha. Ben ne yapacağım dedi yani. Abdestim olmadı herhalde diyorum, bir daha alıyorum. Bir yer kuru kalmıştır herhalde diyorum, bir daha alıyorum. Takva sanıyorum yani, önce böyle başladı. Ondan sonra baktım ki takva makva değil yani, ben mahvoldum. Kışın soğukta diyor hasta oluyorum yani. Dedim şeytan seninle oyun oynuyor. Şeytan seni usandırmak istiyor. Fıtratla çatışan bir seyir ya da takva olamaz. Şeytan sana bu vesveseyi vererek aslında senin sahih bir seyir yapmanı engelliyor. Bir başkası gelmişti. Daha doğrusu bir yerde karşılaşmıştım. O zaman ben daha talebeydim. 85-86 falan olabilir. Dedi ki, ben kendisi tarikatçı. Ben dedi kimsenin olmadığı bir yerde bile dedi üzerimi değiştirirken peştemal sararak değiştiririm dedi. Şimdi sar önemli değil yani, kötü bir şey değil ama bunu söyleyiş tarzı kötü. Bunu öyle bir söylüyordu ki farzmış gibi söylüyor yani. Eyvah dedim, bu namazı bırakacak dedim bu çocuk. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Adam böyle takva, ben de böyle bir laf söylüyorum ve dediğim çıktı. Keramet falan değil. Yani çünkü görünen köy kılavuz istemez. Yani bunu taşıyamaz. Ne aldığı eğitim buna müsait, ne fıtratı buna müsait. Ne kişiliği, iradesi buna müsait. Öyle sağlam bir insan hali de yok. Ne geçmişi buna müsait. Altyapı yok. Altyapı yok. Sonradan namaza başlamış birisi. Ve kendini aşırı zorluyor. Bunun sonu yok yani. Bunun sonu yok. Bu namazı bırakır dedim ve bıraktı. Neden dedim bunu? Çünkü kaldıramayacağı bir hayata sokmuş kendini. Farz gibi anlatıyor. Üzerine peştemal sarıyorsan sar da, farz değil yani, hani kimse yoksa haram değil yani, peştemal sarman şart değil yani. Yani kapıyı örtersin, tamam işte, üzerini değiştirirsin, hani kimse görmüyorsa tamam. Ya Allah sana böyle bir emir vermemiş yani. Farz olmayanı farz noktasına niye getiriyorsun? Mesela Yusuf el-Kardavi Hoca der ki, bir insan bir sünneti diyor yapmadığı zaman böyle günahkar gibi hissediyorsa kendini, ifrata gitmiştir artık. İfrata gitmiştir. Yani sünnettir. Demek ki kendini günahkar gibi hissetmene gerek yok. Diyelim ki işin aceleydi mesela, yapamadın. Zaten sünnettir. Yani zaten farzla bir farkı olsun yani. Farz işin de olsa, elin kanda da olsa yapmak zorundasın namaz mesela. Farz farzdır yani. Ama bu sünnettir. Diyelim ki çok acil bir işin vardı, yıkılmadın. Yani böyle günahkar gibi hissetmemelisin. Hissedersen o sünneti farz noktasına getirmiş olursun. Böyle bir seyir, bu çok zorlamak olur kendini. Bunun sonunda iflas vardır yani. Dayanamayacaktır. İşte ilimsiz bir seyir, sonuçları bunlardır. İlim yok ama seyir yapmak istiyor. Seyir ilallah. Bunun sonu da tamamen de yani kopma ihtimali var. Mesela bir zamanlar bir kadın benim telefonumu almış birisinden. Telefon açtı bana. Dedi ki hocam dedi, yani uzun lafın kısası, en son dedi ki ben dedi intihar etmeyi düşünüyorum dedi. Dedim sen bir tarikata falan gittin mi dedim. Evet dedi. Şu kitaplarımı okudun dedim. Evet dedi. Dedim onları bırak, şunları okumaya başla. Sen yani A'yı öğrenmeden B'yi öğrenmişsin sen. Sana o kitapları veren hata etmiş. Seni bu kadar zorlayan hata etmiş. Aslında yani tasavvuf adam intihara götürmez. Tasavvufun kabahati değil. Ama kendini aşırı zorluyor. Kendinin kabahati yani. Aslında gerçek şeyhler insanı, nefsini terbiye etmenin yolunu bilir. Kademe kademe kademe kademe bu işin üstadıdırlar. Bunu bilirler. Ama ya bunun şeyhi şeyh değil. Her neyse, böyle aşırı derecede zorluyor. Günde 5000 defa la ilahe illallah diyeceksin diyor. Başlıyor 5000 defayla. Şimdi yani bu adam başka iş yapmasın mı? Çıkar mesela, daha sonra bu kitapta göreceğiz ileride. 100 defa mesela peygamberimiz günde 100 defa tövbe istiğfar ediyorum ben buyuruyor. Böyle 100 şeyi vardır hadislerde, rakamı. Böyle 5000 ben hatırlamıyorum. Böyle bir göstersinler görelim yani. Yani böyle bir hadis ben hatırlamıyorum. Nerede 5000 geçiyor yani? 10.000 nerede geçiyor yani? Yani tadını kaçırmanın alemi yok. Fıtratla çatışır hale getirmenin, zorlamanın, bu kadar zorlamanın alemi yok. Tasavvuf ilmin kontrolü altında olacak. İlim sahibi bir şeyh tarafından mürit eğitilecek. Yani doktor yani olacak, reçete yazma hakkına sahip olacak. Doktor değilken reçete yazıyor. 5000 defa diyor söyleyeceksin. Subhanallah diyeceksin. Ondan sonra adam 5000 bitmiyor tabii, söyle söyle bitmiyor. Bu adam çalışmayacak mı? Bu adam yemek yemeyecek mi? Bu adam namaz kılmayacak mı? Bu adam hiç kitap okuması gerekmez mi? Bu adamın hiç konu komşusu yok mu? Akrabası yok mu? Ziyaret gerekmez mi? Bu adamın hiç İslami faaliyetlere katılması gerekmiyor mu? Hem hiç bu adamı tebliğ etmesi gerekmiyor mu? Hiç böyle şeyler olmayacak mı bunun hayatında? Yani bunu 5000 ondan 15000 20000, bu adam bütün günü bununla geçer. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Adam artık yani kavuşturamıyor. Subhanallah, subhanallah, subhanallah diyemiyor. Artık sup sup sup sup sup sup sup demeye başlıyor. Komediye dönüşüyor artık yani. Allah'ın zikir böyle mi olur? Sebbihisme rabbike le'ala buyuruyor Kur'an. Allah'ın yüce adını tesbih edin. Allah'ın adı yücedir. Böyle sup sup sup sup olmaz. Bağırtı çağırtıyla da olmaz. Allah'ın adını bağıra çağıra da zikredemezsin. Çünkü adı yücedir. İmam Malik'e bir dilenci gelip de bir şey istediği zaman Allah versin bile demezmiş. Allah'ın adını burada kullanamam dermiş yani. Adı çünkü yücedir diyor. Kur'an'dan bu hükmü çıkartıyor bir müştehit. Ayet normalde ahkam ayeti değil ama bir alim bazı çıkarımlarda bulunabilir yani. Diyor ki yani Kur'an Allah'ın yüce adı diyorsa adı yücedir ve böyle olur olmaz her yerde dilenciye milenciye filan böyle Allah versin bilmem ne filan diyemezsiniz diyor. Allah'ın adı güzel anılır. Böyle sup sup sup sup olmaz öyle saçmalık. Doğru düzgün Subhanallah Subhanallah de. Ne bu sup supu? Bir kere mana olmuyor. Alay mı ediyorsun sen Allah'ın ismiyle? E kardeşim 10.000 defa bitmiyor. Herkes ihtiyar değil ki, işi gücü var herkesin yani, çalışıyor adam. Tamam yani diyelim ki 100 olmasın da mesela 300 olsun 500 olsun diyelim ama daha fazla da olmaz ki. Yani bu adamın işi var, gücü var, ailesi var bunun. Böyle seyir ilallah yaptıracak güya. Yani tıpkı mesela bir doktor olmayan birisi, mesela doktorun yanında çalışan birisi mesela doktordan görüyor bazı şeyler. Doktor işte şunları yazıyor hastalara. O da yazmaya başlıyor. Ben de yazarım ne var ki diyor. Bu ona benziyor yani. Şeyh olmadan reçete yazıyor yani. Ve adamı fıtratıyla çatışır hale getiriyor. Kaldıramayacağı yükün altına sokuyor. Demek ki bu seyr ilallah'ın doğru olan şekli aslında şer'i akla ulaştırmaktadır insanı. Kalbin ıslahı ve seyr ilallah gerçekleştiği zaman insan şer'i akla ulaşıyor. Artık o akılla düşünüyor. Hikmetini görüyor, hükümlerin hikmetini görüyor. Allah niye böyle emretmiş? Efendimiz niye böyle emretmiş? Hikmetini görüyor. Artık aklı hükümleri anlıyor. Perde gerisini görüyor. Ve aklı artık ona doğruları söylüyor ve nefsini zapt edebiliyor o akılla. Allah'a teslim olmanın güzelliğini hissediyor. Mesela aslında asil insanlarda böyle hani itaat edemezler gibi zannedilir. Asil insanlar yani zorlanır itaatte gibi. Halbuki öyle değildir. Hakikatte gerçek asillerde itaat etmesi gereken yerde isteyerek ve canı gönlünden itaat olur. Severek itaat. Kur'an-ı Kerim saliha kadınları mesela tarif ederken ve salihatu kanitat buyuruyor. Salihalar mutiattır demiyor bak. İtaatkardırlar demiyor. Saliha kadın kimdir? Gönülden itaat edenlerdir diyor. Kanitat mutiattan farklı yani. İkisi de itaatkar ama bu gönülden isteyerek itaat ediyor. Yani kocam diyorsa tamam onun dediği gibi olsun yani. O hem benden daha iyi bilir ya da işte kocamdır yani onun dediği olsun. Bu gönülden itaat işte bu. Aynı şekilde asil bir insan da aslında itaat kabiliyeti de vardır. Yani itaat edemeyen kendini asaletinden dolayı itaat edemiyor filan, hani böyle biraz işte farklı bir ortamdan gelmiş falan, yani o yüzden mesela diyelim ki bir yerde kelli felli bir müdür filan, hani o yüzden itaatta zorlanıyor. Hayır, tam tersine, kelli felli de olsa, vali de olsa, başbakan da olsa, asıl bir adamda itaat kabiliyeti vardır. İtaat Kimde itaat yoktu hatırlayın. İsrailoğullarında itaat yoktu. Asaletsizler. Neden? Firavun'un esareti altında asırlarca kalmıştı. Asalet diye bir şey kalmamış. Esir ahlakı. Esir ne zaman itaat eder? Dayağı gördüğü zaman itaat eder. Esir kılıcı görecek itaat edecek. Dayağı görecek itaat edecek. Gönülden itaat etmez. Gönülden itaat etmez. Gönülden itaatı asiller yapar. Şer'i akıl bunu da sağlar yani. Allah'a gönülden itaat eder. Allah mı diyor, Resulü mü diyor veya ulul emir mi diyor? Gönülden itaat eder. Öyle diyorsa tamam mı yani? Böyle bakar meseleye. Ama öbürü sürekli yani itirazcılığını ya da itaat edememesini, zorlanmasını kendi asaletine yahut da bilgisine yahut da kelli felli oluşuna, malına, mülküne, makamına işte ondan dolayı yani zorlandığını filan düşünüyorsa hayır, yanlış bu. Asaletli adam itaatte de en öndedir. Şer'i akıl bunu söyler. Der ki filana filana filana itaat etmen gerekiyor mu? Gerekiyor, bitti. Şer'i akıl bu işte. Mutluluk verir sana. Tamam yani ben itaat etmem gerekiyor. İtaat ederim. Zevkle. Şer'i akıl insana bunu da kazandırır yani. Eğer böyle bir şey varsa onda vardı demek ki şer'i akılla ulaşmış diyebiliriz yani. Daha evvel demiştim ki ruh cesede karıştığı zaman ruh zayıfladı. Cesedin arzularına mahkum olmaya başladı. Ruhlarımız, ruhlar aleminde elestu bi rabbikum sualine bele diye cevap vermişlerdi. Allah Rabbiniz değil miyim dediğinde Rabbimizsin demiştik. Ruhlarımız böyle dedi. Ama cesetle birleşince cesedin hakimiyetine girdi ve ruh zayıfladı, tesiri azaldı. Ceset çoğunlukla hakim olmaya başladı. İşte bunlardan birisi de ebedilik arzusu. Adem Aleyhisselam'ın hata etmesine sebep olan da bu arzudur. Şeytan geldi, nasıl kandırdı onu? Dedi ki bu meyveden niye yemeni Allah istemiyor biliyor musun? Sana niye men etti bundan? Çünkü bunu yersen ebedi olursun ya da melek olursun. İşte insanın cesedinde ebediyet arzusu var. Ve bu buradan yaklaştı şeytan ve Adem Aleyhisselam oradan kandırdı. Ve Adem Aleyhisselam'ın ruhu orada ona mağlup oldu yani. Demek ki ceset galip geldi. Esasında tabii ki ruhumuz da ister ebediyeti. Ama ruh bunu ebedi alemde ister. Cesetse bu alemde istiyor. Hiç ölmek istemiyor mesela insan. Demek ki ceset bu dünyada kalmak istiyor. Bu dünyanın elmasını, armudunu özlüyor. Bırakmak istemiyor. Ruhumuz da ebediyet istiyor ama o ebedi alemde onu istiyor. İbn-i Ata tasavvufun büyüklerinden bu ruhla bedenin birleşmesinden dolayı insanda meydana gelen bir takım arızalara temas ederken diyor ki her günahın, şehvetin, gafletin kaynağı kişinin kendinden memnun olmasıdır. İnsan diyor kendine memnunsa, ben iyiyim, hoşum, güzelim diyorsa, bu insan değişmez. Buna bağlı olarak da bütün hastalıklar onun bedeninde yayılır. Zaten kendinden gayet memnun. Yani kendini iyi gören kişide bütün hastalıklar yayılacaktır. Şeyh Zerruk da aynı şeyi söylüyor. Kötü ahlakın diyor esası üçtür. Nefisten hoşnut olmak, kullardan korkmak ve rızıktan korkmak. Ama diyor bütün bunların da hepsini bir hamle ile halledebiliriz. O da nefsimizden hoşnut olmazsak diyor, bütün gerisi de hallolur. Yani bütün demek ki hastalıkların temelinde nefisten memnuniyet var. Tabi buna ilaveten şunu da söyleyebiliriz. Aslında hadiste ölüm korkusu ve dünya sevgisi buyuruyor. Bu olunca dünyada kıymeti harbiyeniz kalmayacak, size saldıracaklar, sizden korkmayacaklar. Yani aslında hadis dünya sevgisini, dünya sevgisinin bütün hastalıkların merkezi olduğunu, ümmet-i Muhammed'in başına gelecek olan bütün zor durumların sebebinin dünya sevgisi olduğunu ifade ediyor. Ya mesela insan niye cimridir? Dünya sevgisinden. Mesela niye korkaktır? Mesela Şeyh Zerruk diyor ki işte nefisten hoşnut olmak ve kullardan korkmak ve rızıktan korkmak. Şimdi kullardan korkmak nedir? Dünya sevgisidir. Niye korkar insan? Dünyada kalmak için, ölmemek için. Sanki ölmeyecekmiş gibi. Kullardan korkunca sanki uzun ömürlü olacakmış gibi. Sanki korkaklar uzun yaşıyormuş gibi. Mesela rızkından korkan niye korkuyor? Dünya sevgisinden. Şeyh Zerruk 3 tane diyor. Ben de 1 tane diyorum. Gerçekten de hadise uygun olan da odur. Hadiste dünya sevgisi diyor yani. Ha, ölüm korkusu da ona bağlıdır gene. Onun açıklamasıdır yani. Aslında sonuçta dünya sevgisi. Hastalıkların temelinde bu var. Mesela haset. İnsan niye haset eder? Eğer dünyayı sevmezsen, dünya malı mülkü vesairesi senin umurunda olmazsa niye onu bunu haset edesin ki? Dünya senin gözünde küçükse, o adamın elindeki mal, mülk her neyse senin gözünde küçükse onu niye haset edesin ki? Onun trilyonu olsa, senin gözünden trilyonlar küçükse onu niye haset edesin ki yani? Demek ki sen de seviyorsun dünyayı ki haset ediyorsun. Onun elinde olanların senin elinde olmasını istiyorsun. Demek ki sen de dünya perestsin. Dünya perest olmasaydın onun kadar zengin olmayı da istemezdin. Demek ki senin gözünde dünya çok kıymetli. Onu kıskanıyorsun. Mesela diyelim ki korkaklık neyden kaynaklanıyor? Dünya sevgisinden. Cimrilik, dünya sevgisi. Hatta gıybet. Gıybetin büyük çoğunluğu dünya sevgisinden kaynaklanır. Onun bunun gıybetini yaparken insan niye yapar? Aslında kendine, kendisini yani iyi duruma getirebilmek, onu kötü duruma getirebilmek. Sonuçta dünyada daha iyi tanınmak, daha çok sevilmek. Bu da dünya sevgisidir yani. Mesela makam sevgisi. Dünya sevgisi değil midir? Birçok hastalıklar aslında dünya sevgisinden kaynaklanıyor dememiz mümkündür. Onun için tasavvufta da dünyayı yerine oturtmak hedeftir. Dünyaya bakışı düzeltmek. İslam bunu sağlamaya çalışmıştır. İslam dünyayı yerine oturtmak istiyor. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Zu yine linnâsi hubbu şehavâti minel nisâi vel benîne vel kanâtiril mukantârati minel zâhbi vel fidda vel haylil musavvameti vel en'âmi vel hars. Size hoş gösterilen şeyler. Şunlar size hoş gösterildi. Kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler. Atlar, tarlalar, bahçeler vesaireler size hoş gösterildi. Zalike meta'ul hayatid dunya. Ama bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Vallahu indahu husnul ma'ab. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Bunların kıymeti yoktur. Kur'an'a göre bu dünya nimetleri dediğimiz nimetlerin kıymeti yok. Ama dünya hayatı kıymetli. Yani dünya hayatını değerlendirmek gerekiyor çünkü. Dünya hayat, mesela Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatına bağlananlardan bahseder. Orada kasıt dünya hayatının nimetleridir. Veya bu dünyada uzun süre kalmak isteyenlerdir. Yani Kur'an'ın reddettiği şey odur. Yoksa Kur'an-ı Kerim aslında dünya hayatını önemsetiyor. Çünkü sonunda cennet veya cehennem var. Demiyor mu? Diyor. O halde dünya ile bunu kazanacağız. Cenneti kazanmanın yolu dünya. O halde Kur'an'a göre dünya hayatına önem vermek lazım. Dünya nimetlerine değil. Çünkü Kur'an'a göre dünya nimetleri geçici ve oyun. Kur'an-ı Kerim buna oyun diyor. Çocuklar oyun oynar. Böyle işte diyor, yani mal mülk bir oyuncak yani. Hani mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Hepsi oyun yani. İşte Kur'an'a göre dünyayı böyle görürse insan, dünya sevgisinden kurtulabilir. Dünyanın basitliğini, dünyanın faniliğini, dünyanın bir oyun olduğunu görürse insan dünya sevgisinden kendisini kurtarabilir.